Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 35. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. 34. bölümü inceledikten sonra Peniel denilen yerde Yakup, Rab ile güreştikten sonra onun hayatı ve tabiatı değişmemiş miydi diye sormak gelir içimizden. Değişmişse neden yine hatalar yapıyor? Evet, 34. bölüme baktığımız zaman Yakup'un hayatında fazla bir değişim göremiyoruz. Ama yine de Peniel denilen yerde bir değişim olmuştu. Bazıları Yakup'un Peniel'deki tecrübesini bir kriz olarak nitelendirirler. Bence Peniel olayı bir kriz değildi. Evet, Yakup'un hayatındaki geçmiş olaylar onu belli bir karar vermeye zorlamıştı ama buna kriz diyemeyiz. Bazıları ise Yakup'un hayatını değiştirmiş olan bu olaya ikinci bir tecrübe niteliğini ortaya atıp her imanlının da hayatında olması gereken bir olay olarak nitelendirirler. Bu kişiler diyorlar ki Mesih'e iman ettikten sonra her imanlının böyle bir tecrübeden geçmesi gerekmiş. Yani daha etkin bir imanlı olabilmek için ikinci bir tecrübe gerekmiş. Bu elbette değerli dostum Tanrı sözüne uymayan saçma bir düşüncedir ve sağlıksız, yanlış bir öğretidir. Etkin bir imanlı olmamız için ille de buna benzer bir tecrübeden geçmemiz gerekmiyor. Bazılarımız Yakup'un yaşadığı sözde kriz durumunu kendi hayatımızda yaşamışızdır ve bu tecrübeden yararlı ve hayat değiştirici dersler aldık. Ama başka imanlılar var ki bu gibi tecrübelerden geçmediler. Geçmişlerse bile bunu bir kriz olayı olarak tanımlayamazlar. Ne de bu gibi olaylardan yarar sağlayabilirler. Yakup, Peniel denilen o yere, yani Rab ile yüz yüze geldiği zaman hayatında kesin olarak büyük bir değişim oldu. Hayatının ilk günlerinden başlayarak Peniel'deki olaya kadar Yakup'un hayatı kocaman bir ben ile dolmuştu. Düşünebildiği tek şey kendisiydi. Bedensel isteklerden ziyade başarı kazanmak için onu harekete geçiren bencil isteklerle yönlendiriliyordu. Sanki bütün dünyada Yakup'tan başka hiç kimse önemli değildi. Peniel'de Yakup gurur dağından indi. Yakup'un yüreğinde oturan o kocaman benlik tahtından inip oraya Rabbin kendisi oturdu. Önceleri kendi önemiyle şişmiş bir hindi gibi gururlanırken birden boşalıverdi. Kocaman Yakup bir hiç oldu. Ama yine de Yakup'un hayatını izlerken 34. bölümde bu adamın hala iman ile yürümesini öğrenmediğini görüyoruz. Eski Yakup gurur dağından inmişti ama yine de Yakup Rab ile yürümeyi öğreniyordu. Yakup'un kardeşi Esav ile karşılaşmaktan korktuğunu görmüştük. Rab onu güçlendirdi ve iki kardeşin karşılaşması olumlu geçti. Yakup, kardeşi Esav'ı yolcu eder etmez Beyt El'e gideceği yerde Şekem'e gitti. Gerçekten üzücü ve hatta ağlatıcı bir karardı bu. Yakup içten değişmişti ama eski tabiatı halen başını gösteriyordu. Rab'be güvenmektense Yakup hala kendi aklına güveniyordu. Bu kararının sonucunda ne oldu? Kızı Dina'nın ırzına geçildi. Kızın kardeşleri Şimon ile Levi hemen bu işi yapan adamı yok etmek için planlar kurmaya başladılar. Dina'nın namusunu lekeleyen delikanlı Şekem, kız ile evlenmeyi teklif ettiyse de Yakup'un oğulları fikirlerini değiştirmediler. Bir fırsat yaratıp Şekem'i, babası, Hamor'u ve o ailenin bütün erkeklerini kılıçtan geçirdiler. Mafya olayını anımsatan bir durumdu bu. Yakup ile ailesinin adı bu olay nedeniyle çamura batmıştı. Bazı kutsal kitap uzmanlarına göre Yakup'un Şekem'de uzunca bir süre konaklaması büyük bir hataydı. Ben de kısmen bu görüşe katılıyorum. Ancak bu noktada benim düşündüğüm bir şey var. Acaba Yakup daha sonra gideceği Beyt el'deki durumla yüz yüze gelmeye hazır mıydı? Acaba Tanrı'nın ona yaşatacağı tecrübelere hazır mıydı? Ben bu sorulara hayır yanıtını veriyorum. Neden? Çünkü Yakup 34. bölümde yer alan üzücü olaylara tanık olmalıydı. Şekem olayı, kendi bedensel istekleriyle Rabbin yolunda yürümeye çalışan bir adamın eseriydi. Yakup, Rabbi izlemek istiyordu ama bunu kendi zekasıyla, kendi yetenekleriyle yapabileceğini sanıyordu. Şekem olayından sonra Yakup'un kendine güveni sıfırlanmıştı. Peniel'de Rab ile güreşti ve Rab'be teslim oldu ama hala Rab'be güvenerek yaşamasını bilmiyordu. Rab'be güvenmesini öğrenmiş olsaydı, kardeşi Esav arkasını döner dönmez Şekem'e değil Beyt el'e giderdi. Ama bunu yapmadı. Şekem olayı bize şunu gösteriyor. Yakup kendi ailesi içerisinde aile reisliğini sürdüremez durumdaydı. Ailenin başı ve lideri olarak kızı Dina olayında kendisi kararlar almalıydı. Bunu yapmadı ve kararı oğullarına bıraktı. Biliyorum, Yakup ruhsal alanda dev adımlar atmış birisi değildi. Böyle bir karakterin yollarıyla yönlendirilen bu adam, 11 erkek çocuğu nasıl dizginleyebilirdi? Yakup böyle bir görevi üstlenecek derecede üstün bir karaktere sahip değildi. Ancak Şekem'deki acı olaydan sonra Yakup, Rabbin elini kendi hayatında görmeye başlayacaktır. Tanrı Yakup'a, git, Beyt el'e yerleş dedi. Ağabeyin Esav'dan kaçarken sana görünen Tanrı'ya orada bir sunak yap. Yaratılış 35 ayet 1. İşte bunca hatadan sonra Rab hala onu terk etmemiş. Beyt el'e gitmesini buyuruyor. Daha önce de Rab ona konuşabilirdi ama Yakup'un bu acı tecrübeden geçmesi gerekiyordu. Daha önce Beyt el'e gitmek için Yakup'un yeteri kadar imanı yoktu ancak o acı olaydan sonra bu adam ailesinin liderliğini üstleniyor. Yakup ailesine ve yanındakilere yabancı ilahlarınızı atın dedi, kendinizi arındırıp giysilerinizi değiştirin. Yaratılış 35 ayet 2. Burada sanki bambaşka bir Yakup ile karşılaşıyoruz. İlkin ailesine buyruklar veriyor. İki açıdan. Onlara yabancı ilahlarınızı atın diyor. Evet, Rabbin izinde yürümek isteyen bu adam, kendi ailesi içerisinde putların barınmasına izin vermişti. Hatırlarsanız Yakup, ailesini toparlayıp Lavan'ın evinden, yani kayınbabasının evinden kaçarken, karısı Rahel, babası Lavan'ın putlarını çalıp, oturduğu devenin semeri altına saklamış ve yalan konuşmuştu. Tabi o zaman Rahel bunu Yakup'un haberi olmadan yapmıştı. Ama yine de putlar aile içerisinde kalmıştı. Yakup gerçekten Lavan'ın putlarından habersizdi. Bu nedenle Lavan, putlarım nerede diye sorunca Yakup, putlarım bizde değil yanıtını vermişti. Belki de Yakup bu olayda ilk kez Lavan'a gerçeği söylemişti. Gerçekten putların nerede olduğunu bilmiyordu. Şimdi aile içerisindeki putlardan söz ediyor. Demek ki Lavan onlardan ayrıldıktan sonra Yakup Rahel'in yaptığını öğrenmişti. Ama nedense putların atılmasını buyurmamıştı. Diri ve sonsuz Rab ile diri bir bağlantı içerisinde yaşamak isteyen bu adam, kendi ailesi içerisinde putların barınmasına nasıl izin verebilirdi? Kendimize de şu soruyu soralım değerli dostum. Mesih imanlıları olarak neden kendi hayatımızda putların barınmasına izin veriyoruz? Tabii ki taştan, tahtadan ya da altından oyulmuş bir puttan söz etmiyorum burada. Ama Tanrı'dan üstün tuttuğumuz bir şey de bir puttur. Rab bizim hayatımızda bu gibi putların atılmasını istiyor. Yakup diri Rab ile yüz yüze geldi. Peniel de onunla güreşti. Rab ona dokundu. Ve o anda Yakup Rab'be teslim oldu. Bu olaydan sonra ailesi içinde barınan putları hemen atacağını sanırsınız ama hayır, böyle yapmadı. Ailesi hala Lavan'dan kalma, yani kayınbabasından kalma putlara tapıyor. Yakup ise buna göz yumuyor. Kızı Dina'nın ırzına geçilip de Hamor ailesini kılıçtan geçirdiklerinde Yakup herhalde şöyle düşündü. Ben diri ve gerçek Rabbe tapınırken kendi evimde bu putlara neden izin veriyorum? Belki de başımı belaya sokan bunlardı. Yakup putların atılmasını buyuruyor. Evet değerli dostum. Günümüzün putları çok. Bazı kişiler paraya taparlar. Bazıları toplum içerisinde yüksek bir konuma. Bazıları bir film yıldızına ya da futbol oyuncusuna. Her birimizin üstün tuttuğu bir kişi ya da bir nesne vardır. Bunu Rab'den fazla seversek bunlar bizim putumuz olur. Senin hayatında bir put var mı kardeşim? Varsa onu atman gerek. Hem Rab'be hem de paraya tapamazsın. Belki tamahkarlık, belki açgözlülük senin putun olmuştur. Ya da kin, nefret ya da seks. Bunu hayatından atman gerekir. Rab sana yardımcı olacaktır. Sen sadece karar ver. Rab İsa'ya iman etmişsen senin efendin ve Rabbin İsa'dır. Yaşamının her gününü, her dakikasını para kazanmak için harcarsan Rab'be vermen gereken zamana ne olur? O zaman senin tapındığın kimdir? Para mı, iş mi yoksa Rab mi? Kardeşlerle toplanıp Rab'bin sözünü çalışman, Rab'be tapınman gerekirken eğlence yerlerine, futbol maçına ya da başka bir şeye koşarsan senin taptığın nedir? Böyle bir ortamda Rab olamaz. Bu yolda gidersen iman hayatın bitmiş demektir. Bir de kendine soruyorsun, acaba neden iman hayatımda bir gelişme olmuyor? Neden bu kadar sorunum var? Neden içimde bir huzursuzluk var? Neden o aradığım esenliği, barışı bulamıyorum? Değerli dostum, eğer hayatında günah varsa, hiçbir zaman bu aranan huzuru, esenliği bulamayacaksın. Bunları atman gerekir. Yakup gibi senin de hayatından putları atman gerekir. Yakup ailesine ne demişti? Kendinizi arındırıp giysilerinizi değiştirin. Her Mesih imanlısının yapması gereken bir iştir bu. Günahlarımızdan arındık. Rabbi İsa Mesih'in kanı bizi her günahtan arıtır ama yine de güncel hayatımızda günahtan uzak durmalıyız. Günah işlemişsek günahımızı Rabbe ikrar edip onun kanı aracılığıyla temizlenmeliyiz. Rab ise çarmı üzerinde günahlarımız için canını verdi. Kusursuz kanını akıttı. Şöyle ki ona iman ettiğimiz zaman günahlarımızdan arınırız. Ama yine de günaha düşüyoruz. Güncel hayatımızda günaha bulaşıyoruz. Ama İsa Mesih'in kanı bizi her günahtan arıtır. Yeter ki biz gerçekten tövbe etmiş durumda ona günahlarımızı ikrar edelim. Elçi Yuhanna 1. mektubunda şöyle yazdı. Günahımız yoktur dersek kendi kendimizi kandırırız ve gerçek bizde barınmaz. Günahlarımızı açıkça söylersek güvenilir olan ve hakça davranandır öyle ki günahlarımızı bağışlar ve bizi her suçtan arındırır. Evet, günahlarımızı açıkça söylemeliyiz, ikrar etmeliyiz. O bizi bağışlar ama önce günahlarımızı ikrar etmemiz, açıklamamız gerekir. Yakup ailesine giysilerini değiştirmelerini söylemişti. Yepyeni bir hayat başlıyordu. Eski artık geçmiş, yepyeni bir tabiat onları yönlendirecekti. Kutsal yazılarda giysi değerli dostum, simgesel açıdan her zaman insanın tabiatını, insanın doğasını, onun yaşam tarzını dile getirir. Alışkanlıkları, tutkuları simgeler. Güncel yaşamda bile askerin giysileri, bir garsonun ya da belediye görevlisinin giysilerinden farklıdır değil mi? Futbol takımını giydiği giysilerden ayırt edebiliriz. Buna benzer şekilde Rabbin çocukları da ruhsal giysilerini kuşandığı zaman kime ait olduğu belli olacaktır. Yani ruhsal tabiatını, ruhsal doğasını, ruhsal alışkılarını kuşanması gerekir. Eski tabiat hırsızlık yaparken yeni tabiat dürüst davranacaktır. Eskiden hırsız giysileri giyerken şimdi dürüstlük giysileri kuşanılacaktır. Hırsızlık dediğimde mal çalmadan değil ama vergi kaçırdığında da bu bir hırsızlıktır. Sen Rab İsa Mesih'in tabiatını her gün kuşanıyor musun dostum? Bunu yapabilmek için önce eski tabiatı üzerinden atmalısın. Rabbin sözü bize şöyle buyurur. Aldanışın yol açtığı tutkular ardından koşarak yıkıma giden önceki yaşayışınıza özgü eski kişiliğinizi üzerinizden atın. Aklınızı ve ruhunuzu tamamen yenileyin, öte yandan Tanrı'ya benzer yaratılan yeni kişiliği kuşanın. Bu yeni kişilik gerçeğe bağlı doğrulukla ve kutsallıkla belli eder kendini. Efesliler 4:22-24 ayetler arası. Dostum, seni öbür insanlardan farklı kılan bu doğrulukla ve kutsallıkla beliren kişiliği kuşanıyor musun? Yakup eskiyi üzerinden atıp yeniyi giymenin zamanı geldiğini anlamıştı. Beytel'e dönmeden önce bunu yaptı ve Beytel'e gidelim dedi. Biz de günah konusunda böyle yapmamız gerekir. Günahlarımızı ikrar edip Rabbin pak kanıyla temizlenmeliyiz ve doğruluk giysilerini kuşanarak Rab'be dönmeliyiz. Evet, Yakup şöyle dedi. Beytel'e gidelim. Sıkıntı çektiğim günlerde yakarışımı duyan, gittiğim her yerde benimle birlikte olan Tanrı'ya orada bir sunak yapacağım. Yaratılış 35 ayet 3. İbrahim ile İshak'ın yaşamlarını incelerken her ikisinin de Rab için sunak yaptığını okumuştuk. Şimdiye kadar Yakup böyle bir şey yapmadı. Sadece Rabbi rüyasında gördüğü yere bir taş dikmişti. Şimdi bir sunak yapacaktır. Rab'be şükürler olsun. Yakup'un hayatında yaşam belirtileri görmeye başlıyoruz. Şimdi Rab'be tanıklık ettiğini göreceğiz. Yakup Rab'bi unutmamıştı. Neden? Çünkü Rab onu hiç unutmamıştı. Sıkıntı çektiğim günlerde yakarışımı duyan, gittiğim her yerde benimle birlikte olan Rab diye Tanrı'dan söz ediyor. Evet, Yakup çok iyi hatırlıyordu. Gençlik günlerinde aldattığı kardeşi Esav'dan kaçarken, korku içerisinde baba ocağını özlerken, Rab ona Beytel'de rüyasında görünmüş ve vaatlerde bulunmuştu. Şimdi bu vaatlerin yerine geldiğini fark ediyor ve sadakatle çalışan Rabbi hatırlıyor. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra Yakup anlıyor ki Tanrı kendi sözüne sadık kalmıştır. Şimdi ona Beytel'e geri dönmelisin. Benimle yürümeye başladığın ama kısa bir süre sonra yoldan saptığın yere Beytel'e dönmelisin diyor. Bazen kendi hayatımıza baktığımız zaman aynı durumla karşılaşmıyor muyuz? Yıllardır düşkün bir hayat yaşamışız. Ya da imanlı hayatımızı zafer ile sürdüremedik. Çok defa günaha düştük. Yenik bir hayat yaşadık. Sanki geçmiş yıllar hep boşu boşuna çıktı. Daha sonra Tanrı Yakup'un soyunu Mısır'dan çıkarıp vaat edilen bu ülkeye geri gönderecektir. Rab onlara görünecek ve vaat edilen ülkeye gitmelerini buyuracaktır. Ama onlar ne yapacaklar? Korkularından o ülkeye giremeyeceklerdir. Rab'be güvenmeyip 40 yıl çöllerde dolaşacaklardır. İtaatsizlikleri, korkuları yüzünden. 40 yılın sonunda Yeşu ile Kalev'den başka tümü çölde perişan olup gidecektir. Ama Rab bu kez Yeşu'ya buyruk verip vaat edilen ülkeye girmelerini isteyecektir. Değerli dostum, o neslin yani birinci neslin imansızlıkları nedeniyle değerli dostum, vaat edilen ülkeye giremeyen kuşak yani birinci kuşak öldükten sonra Rab yeni kuşağı Yeşu'nun önderliğinde o ülkeye yeniden gönderecektir. Evet, sonunda Yakup'un soyu vaat edilen ülkeye girecekler ama boşa harcanan o yıllara ne diyelim? Yaşamlarını buna benzer şekilde imansızlıkları yüzünden boşa harcayan Mesih imanlılarına ne diyelim? Peki değerli dostum, sen hayatını bu şekilde boşa mı harcıyorsun? Yakup'un hayatı bizim için müthiş bir ders olmalı. Şükürler olsun ki Rab kendisini Yakup'un tanrısı olarak tanıtır. Ben İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısıyım der. Buna şükürler olsun çünkü Yakup gibi bir kişinin tanrısı olduğuna göre benim de tanrım olabiliyor. O Yakup'un tanrısı olduğu kadar senin ve benim de tanrım olabilir. Yeter ki ona iman edelim. İman yolunda onunla yürüyelim. Benim için büyük bir teşvik oluyor bu. Dina ile Şekem olayı acı tortusunu bırakmıştı ama acının ardından ruhsal bir canlanma olmuştu. Yakup, aile reisi olarak kendisine düşen görevi yapmaya başlıyordu. Böylece herkes yabancı ilahlarını, kulaklarındaki küpeleri Yakup'a verdi. Yakup bunları Şekem yakınlarında bir sakız ağacının altına gömdü diyor Yaratılış 35 ayet 4. Rabbi yolunda yürümek ile küpeler arasında ne gibi bir bağlantı olabilir? Değerli dostum, o günlerde kadınların takındığı küpeler tapınmayla bağlantılıydı. Günümüzde buna benzer bir şey vardır. Evet, o gün kulağa takılan küpe bir çeşit muskaydı. Yani putperest bir hayatı temsil ediyordu. Kutsal yazıların başka yerlerinde de buna işaret edilen yazılar vardır. Hoşea peygamber buna değinir. Sonra İbrahim oğullarını vaat edilen ülkeye götüren Yeşu da küpelerin çıkarılıp atılması konusunda bir buyruk verecektir. Yakup bunları Şekem yakınlarındaki bir sakız ağacının altına gömdü diyor. Yakup bunları saklamıyordu. Resmen atıyordu. Yani çöpe atmış gibi oldu. Bunu yapmalıydı çünkü eski adetler atılmalı ve yepyeni bir yaşam başlamalıydı. Bizim iman hayatımızda da bu olmalıdır. Eski şeyler tamamen atılmalıdır bizim hayatımızdan. Yok edilmeli ve yeni yaşam yaşanmaya başlamalı. Sonra göçtüler, çevre kentlerde yaşayan halk peşlerine düşmedi. Çünkü hepsini Tanrı korkusu sarmıştı. Yakup adamlarıyla birlikte Kenan ülkesindeki Luz yani Beytel kentine geldi diyor Yaratılış 35, 5 ve 6. ayetler. Kerelerce belirtmiş olduğum gibi kutsal kitapta isimlerin büyük önemi vardır. Daha önce Luz diye bilinen bu yere Yakup yeni bir isim vermişti. Beytel yani Rabbin evi. Burada Yakup rüyasında Rabbi görmüş ve uyandığı zaman ne korkunç bir yer diye bu adı oraya vermişti. Rabbin evi. Bugün bu yer hala aynı adıyla biliniyor. Beytel. Bir sunak yaparak oraya El Beyt El adını verdi. Çünkü ağabeyinden kaçarken Tanrı orada kendisine görünmüştü diyor. Yaratılış 35, 7. ayette. Daha önce bu yere Betel adını veren Yakup şimdi ona El Beytel adını veriyor. İlk isim Tanrı'nın evi anlamına gelir. İkinci isim ise Tanrı'nın evinin Tanrısı anlamına gelir. Bu yerde Yakup Rabbi rüyasında görmüştü. Onu daha tanımıyordu ama yılların acıları ve tecrübeler içerisinde diri Tanrı'yı tanımaya başlamıştı. İşte bu yüzden artık cansız bir taştan ya da binadan söz edeceği yerde o yerin Tanrısından söz eder. Yakup ruhsal alanda gelişiyordu.